Very good spirit.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
Günaydın, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Mimarlık başladı. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masa'da bugün bizlerle birlikte sevgili Andrei Grichko var. Canlı yayındayız. Bugün de Tophane stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Sevgili konuğum Miray Özkan'la beraberiz. Hoş geldin.
Hoş bulduk Yağmur.
İyi ki geldin, çok teşekkürler. Doktor Miray Özkan, kent plancısı, özellikle katılımcı planlama, kentsel dönüşüm, kentsel strateji üzerine çalışmakta Mesken isimli şirketinde kurucu ortaklarından birisi. Aynı zamanda pek çok strateji planına, çalışmalara katılımcı planlama anlamında da danışmanlık vermekte. Daha önce Açık Mimarlık programında da kendisiyle bu konular üzerine konuşmuştuk. Hemen dinleyicileri ben kayıt arşivine yönlendirmiş olayım. Şimdi malumunuz yerel seçimler geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Yeni yerel yönetimler belirlendi. Başka hiçbir şey neredeyse konuşmuyoruz kaç günden beri. Ben de bu hafta, önümüzdeki hafta, geçen hafta ve ondan önceki hafta böyle bir aylık yoğun bir yerel seçim gündemi program serisi gerçekleştiriyorum. Bugün sevgili Miray'la biraz böyle önümüze bakalım. Önümüzdeki süreçte neler talep etmeliyiz, nelere ihtiyacımız var? Bunları özellikle planlama anlamında, katılımcı planlama ve strateji anlamında konuşalım istedim. Çok teşekkürler. Hemen yoğun programında hızlıca bize vakit ayırdın, geldin.
Ben teşekkür ederim. Her zaman bir keyif seninle programa katılmak. Hemen başlayayım aslında neler olabilir. Çünkü çok heyecan verici bir süreçteyiz bence. Birçok belediye, birçok ilçe belediyesi hem İstanbul'da hem Türkiye'nin her yerinde bir yeniden yapılanmaya girebilir. Çünkü artık bir takım geleneksel yöntemlerin mevcut ihtiyaçları, mevcut sorunları çözmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu açıdan da birçok fırsat var. Hemen hızlıca kadroların oluşturulup girilmesi gereken bazı işler var. Ve bunu girerken de mümkün olduğunca mevcut tartışmaların, mevcut sorunların, mevcut önceliklerin tespit edilip oraya hızlıca bir yol haritası çizilerek girilmesi gerekiyor. Bu kapsamda zaten şimdi yasal olarak belli bir büyüklükteki belediyelerin hepsi bir stratejik plan yapmak zorunda. Bu 5 yıl içinde hangi öncelikleri olacak? Nelere yatırım yapılacak, bunun bütçesi nasıl dağılacak, hedefler ne? Bütün bunların ilk 6 ayda belirlenmesi lazım. Bu da hem yasalar gereği hem de uygulamalarla bir katılımcı süreçle yapılması gereken bir şey. Ve şimdi bütün belediyeler hızlıca bu işe girişecek. Bu da önemli bir toplumsal ilgi gösterilmesi gereken bir konu. Dikkat çekilmesi gereken bir konu.
Evet, Türkiye'de biz daha temsili demokrasi içinde yaşıyoruz gibi bazen deneyimleyebiliyoruz ya da düşünebiliyoruz. Seçimler gerçekleşti, vatandaşlık görevleri bitti gibi. Ama altın çizdiğin çok önemli. Belki de esas işimiz şimdi başlıyor. Çünkü dediğin gibi strateji planları yapılacak ve sonrasında bunlar duyurulacak ki ben bu programdan önce de bakıyordum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2024 arasında 2020'de yayımlanmış strateji planlarına. Orada mesela bir önceki strateji planına dair ilginç bir belirtme var. Diyor ki bir önceki stratejik plandaki hedeflerin %79'u hedefine ulaşmış. Tabii hani bunu şu an ben kendi uzmanlığımca ölçemeyeceğim ama bunların açık olarak yayımlandığını ve dinleyicilerin şu anda internet ortamından da bu planları inceleyebileceklerini söylemiş olalım. Şimdi sevgili Miray, daha önceki programlarda da biz senin örneğin Beyoğlu üzerindeki mekansal strateji planından bahsettik. Belki dinleyiciler aşina olmayabilirler. Bir vizyon strateji belgesi var, bir strateji planı var, bir mekansal strateji planı var. Bunlar yasa olarak belli ölçekteki belediyelerin zorunlu olarak hazırlaması ve duyurması gereken bir planlar bütün dedin ama nedir bunların farkı? Biraz bahsedebilir misin?
Aslında şimdi birkaç tane temel fark var. Bir strateji planı, kurumsal strateji planı. Bu işte iş dünyasında falan da çok gördüğümüz askeri bir şeyden gelen, gelenekten gelen bir şey aslında. Bir gelecek vizyonuna ulaşmak için atılması gereken adımları belirleyen, bunları da işte belli analiz yöntemleriyle yapan planlar. Şirketler gibi belediyeler de kurumsal stratejik plan yapmak zorunda yasal olarak. Bir de mekansal strateji planı var. Bu biz şehir plancılarının çalışma alanı aslında. Türkiye'de mekansal strateji planına ilişkin aslında yasal bir altyapı yok. Aslında var ama olan şey bir bölge planıyla kısıtlanmış durumda. Yani Türkiye genelinde ya da Türkiye genelinde ayrılacak bölgelerde yapılacak planlara mekansal strateji planı diyor yasalar. Ama bu aslında literatür açısından tam doğru bir yaklaşım değil. Her bölgenin, her kentsel yerleşmenin, her alanın bir strateji planı mekansal strateji planı yapılabilir. Mekansal strateji planının kurumsal strateji planından farkı çok daha mekansal olması, en adından da anlaşılacağı gibi. Ve mekansal öncelikleri, mekansal adaleti sağlamaya yönelik, mekansal yatırım önceliklerini belirlemeye yönelik, müdahale alanlarını belirlemeye yönelik bir plan oluyor. Hı hı. Benzer çalışma sürecinden geçiyor. Yine katılımcı olmalı. Ama en nihayetinde nerede ne olacağına dair bizim imar ve nazım imar ve uygulama imar planlarının dışında çok daha başka kurumları, daha paydaşlar arası çalışmayı ve koordinasyonu içerecek bir çerçeve kuruyor aslında. Mekansal çerçeve kuruyor. Daha önce biz Beyoğlu için ben Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken böyle bir çalışmada bulunmuştum. Ya da başka işte adalarda vesaire de. Tabii tam bir yönetmeliği ve şey yok, esnek. Öyle olduğu için de her bölgenin kendi ihtiyacına göre de biraz belirleniyor. Yani bazı yerlerde hızlı yapmanız gerekiyorsa sadece bir vizyon ve yol haritası çıkartabilirsiniz. Dersiniz ki şuranın çok temel bir sorunu var ve bu sorunu çözmek için işte atılması gereken adımlar bunlardır. Ama her halükarda olaya bütüncül bakılmalı ve paydaşların katılımı sağlanmalı. Tabii ki daha sağlıklı olanı, en iyisi sadece paydaşların değil tüm yurttaşların katılımıyla bu planların oluşturulması ki bence şimdi tam da seçim sonrasında, belki de kurumsal planlardan önce bir geleceğe yönelik mekansal olarak hangi bölgelerin ne tür sorunları var, bunların nasıl çözülmesi gerekiyor, kamuoyundaki bu konudaki tartışmalar ne, insanlar hangi geçmiş süreçlerden, hangi mücadelelerden sonra bazı şeyleri kazandı ya da kaybetti ve ne yapmak lazımı beraber tartışmak ve bunların platformlarını oluşturmak gerekiyor. Tam da aslında şu an çok heyecan verici bir zaman. Bu gündemin tutulması gerekiyor ki gerçekten katılımcı gerçekleşsin. Hazır böyle bir yerel seçim gündemi varken bunu canlı tutup hadi şimdi beraber inşa edelim bu süreci için gerçekten inanılmaz bir zamanlama. Umarım bu şeyi kaçırmayız, fırsatı.
Evet, 6 ay gibi bir süreden bahsediyoruz ki bir yandan da birçok ilçe belediyesinin, İstanbul'da olduğumuz için İstanbul üzerinden örnek vereceğim, bugün mazbatalarını alıyorlar örneğin. Aslında evet. Yeni kadrolar kurulacak, yeni bir yönetim başlayacak, devir teslim olan belediyeler diyelim. Aslında bir yandan kısa da bir süre ama yeterince hızlı çalışılırsa ve senin de bahsettiğin bu aslında mekansal strateji planının esnekliğinden de faydalanarak bunlar bir fırsata çevrilebilir. Ne gibi burada potansiyeller var örneğin? Hani bunun tamamen belirlenmiş ve tamamen belli kurallara oturtulmuş bir organizasyonel veya süreçsel işleyişi yok benim anladığım kadarıyla. Evet. Dolayısıyla burada bir potansiyel de var aslında.
Evet, yok. Çünkü zaten bu tür yapıların toplumsal deneme, yanılma vesaire süreçleriyle bir yasal tabana oturması daha anlamlı. Hı hı. Yani belli şeyler, pratikler gerçekleştikten sonra birkaç tane iyi yöntem bulunup onun üzerinden gidip bunun yasallaşması için hep beraber mücadele etmek de anlamlı bir çalışma olabilir. Ama o esneklik bence şu anda fırsat da sunuyor. Bütün ilçeler, bölgeler, işte belli mahalleler için çok yani yanan sorunlar var. Hı hı. O sorunların çözümü için hızlıca böyle bir bütüncül perspektifle bakıp, yani elde bir sürü altyapı var, altyapının iyi kullanılması lazım. İşte sosyal merkezler, ilçe belediyelerinin yetkisinde olan şeyler, büyükşehirin yetkisinde olan konular, bunların hepsini böyle bir arada gerçekten anlamlı bir çözüme hitap etmesi lazım. Çünkü çok farklı kurumlar farklı şeyler yapıyorlar ve hepsi kendi gündeminde çok siyasal arka plandan beslenen şekilde devam ediyor. Fakat bunların hepsini beraber bakıp hakikaten de ihtiyacı ne çözer, bunun için bir görev paylaşımı, bir işbirliği, bir işte yatırım önceliğini belirlemek çok anlamlı. Yani bunun için bazı yerde eylem planı yaparsınız. İsmi değişebilir yani. Yol haritası olur, vizyon planı olur, stratejik mekansal plan olur, strateji belgesi olur. Çeşit çeşit isimler veriliyor aslında şu anda. Bence kötü değil. Yani esnek olması bir sürü şeyi denemeyi ve oradan öğrenmeyi getiriyor ki yani yeter ki öğrenmeye çalışalım.
Evet, bazen de bazı kelimeler biraz böyle soyut kalabiliyor. Burada evet. Hani pek çok denenebilecek, pek çok uygulanabilecek yeni yöntemler, yeni modeller olabilir dedin. Nasıl mekanizmalar olabilir? Biraz bunları konuşalım ama böyle incelediğimiz zaman, yani seçim vaatlerini inceledim veya mevcut eski, şu anda sona ermiş olan strateji planlarını incelediğimizde, katılımcılığı esas alan, işbirliğine dayalı, kapsayıcı, bütüncül plan. Hani bunların her biri de çok geniş.
Büyük laflar.
Evet, yani her bir paydaşın katılımının sağlanması örneğin. Hani bu çok güzel bir amaç olabilir ama bunu nasıl uygulayabiliriz? Yani bunun nasıl iyi örnekleri var bilmiyorum. Belki biraz örnekler üzerinden de konuşabiliriz. Ya da ne daha aciliyetli olarak uygulanmalı bu kapsayıcılık? Ya da bu vaatlerin gerçekten uygulanabilmesi
aslında
için?
Aslında birkaç tane çıkmazı var gibi geliyor bana bu hani deneme yanılma süreçlerinde, benim gördüğüm deneyimde. Bazen çok kopuk kalabiliyor. Yani ihtiyacı cevap vermeyebiliyor, yüzeysel kalabiliyor ve uygulanamayabiliyor. Yani uygulanabilir bir şey olmayabiliyor. Şu anki uygulamalarda gördüğüm bu. Bazen çok her konuya değinip iyi bir önceliklendirme yapılmamış oluyor. Evet, bir sürü konu var, hepsinin çözülmesi lazım. Ama bu ne kamu tarafından algılanabilir bir belge oluyor, bir doküman oluyor, ne de uygulanabilir bir belge oluyor o zaman. Çünkü bazı önceliğin olması lazım ki herkesin ortaklaştığı onlara gidilsin önce. O da okunmayabiliyor. İnsanların, yani bu belgelerin insanlarla iletişimi kuvvetli kurması lazım ki kabul edip herkesin biz bunu yapalımı hissetmesi için. Bir de şöyle bir sorun oluyor. İzlenemiyor. İzleme ve değerlendirme altyapısı bizde daha kurulabilmiş değil. Yani hangi kriterlerle izleyeceğiz? Bunun da çok zor olmaması lazım ki tüm kamuoyu bunu takip edebilsin ve bir şekilde gündemde olması lazım ki, atıyorum gazetede işte faaliyet raporunu inceledik, şunlar yapılmış, şunlar yapılmamış denebilsin. Böyle bir tartışma için tabii ki Türkiye biraz o kadar demokratik değil, yani çünkü çok fazla can alıcı başka konu var. Bunlar pek tartışılamıyor. Ama bu tartışma alanı da aslında önemli ve beslememiz gereken bir tartışma alanı. Bir de tabii ne kadar katılımcı oluyor meselesi var. Katılım pratiklerinin de yani burada da uzlaşılmış bir katılım pratiği yok. Yani ne katılıma giriyor, ne girmiyor. Bu açıdan kent konseyleri çok önemli aslında. Ve bir şeyler vaat ediyor. Kent konseylerini aktif tutmak, sürekli bir tartışmayı canlı tutmak önemli. Bir sürü insanın fikri alınıyor aslında. Fikir alma aşamasında katılım gayet iyi. Ama karar üretme, beraber karar üretme aşamasında çok pek yol alamıyoruz. Çünkü pek müzakere de edilmiyor kararlar. İki tane çatışmalı konu varsa, hadi şimdi bunu herkesin önünde şeffaf bir şekilde tartışalım ve çözmeye çalışalım noktasına daha gelebildiğimizi düşünmüyorum. Bunu bence çalışmak gerekiyor. Bu yani üzerinde nasıl yapacağımızı düşünmemiz ve korkmadan üstüne gitmemiz gerekenmiş. Çünkü burada çok korkular giriyor, önyargılar giriyor. Eğer açık konuşulursa kimse derdini çözemeyecek. Arkadan dolanarak iş yapalım, parti siyasetine başvuralım gibi bir sürü çıkarları için de mücadele eden tarafları olduğu için açık, şeffaf tartışma ve müzakere üretmek çok alıştığımız, yapabildiğimiz bir şey değil diye görüyorum. Üstüne gidilmesi gereken konulardan biri de bu gibi geliyor bana.
Evet, o zaman da böyle bir niyet iyi olsa dahi, ki ben de iyi niyetli olarak böyle isimlendiriyorum ama hani bunlar konuşuluyor, tartışılıyor ve hani böyle biz katılımcı bir süreç yürüttük oluyor. Ve hani bir önceki Büyükşehir Belediyesi'nin bazı projelerinde de bunu çok konuştuk. İşte bu meydan yarışmalarında örneğin hani bir katılımcı süreç olacak, nasıl olacak, günün sonunda o mu olsun bu mu olsun, renderlardan halk oylaması yaptık. İşte Kabataş mesela çok bize heyecanlandıran bir süreçti. Günün sonunda uygulanan proje hani bu süreçlerden ne kadar beslenerek ortaya çıktı. Hani ben İstanbul'da yaşadığım için ve bir İstanbul Radyosu olduğumuz için buralardan örnek veriyoruz ama pek çok başka büyük şehirde de olacaktır. Bu noktada hani paydaşların bütün bu süreci dahil olmasının mekanizmalarının belki de tasarlanması çok çok önemli geliyor ama şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bir yandan da bir kaynak ve zaman kısıtlaması da var. Yani 3 sene boyunca siz sürekli toplantılar yaparak bu katılımcı mekanizmayı tasarlayabilirsiniz ama belli bir zaman kısıtlaması da var. Yani bunun nasıl dengesini kurmalı?
Bana burada şey önemli gibi geliyor. Şeffaflığa yatırım yapmak önemli gibi geliyor öncelikli olarak. Çünkü siz şeffaf olduğunuz sürece yani güven daha fazla duyulacağı için ve katılım mekanizmaları, yani kurumsal katılım mekanizmaları dışındaki mekanizmaları da işletebileceğiniz için, yani insanlar görüp şikayet edebilir, insanlar görüp itiraz edebilir, insanlar görüp eylem yapabilir. Yeter ki siz şeffaf bir şekilde tüm süreci anlatın. Yani bir sürü bence çatışmalı konuda sıkıntı olmasının sebebi insanların katılıma ve şeffaflığa güvenmemesi. Yani bazen kararlar gerçekten işte belediyenin vermesi gerektiği gibi verilmesi en sağlıklı karar olabiliyor. Ama bunun insanlar tarafından da anlaşılması gerekiyor. O yüzden belediyenin kendi güçsüzlüklerini, kendi karar süreçlerini, işte hukuki kısıtları, bütçelerinin neden öyle olduğunu, tüm bu, yani çünkü çok karmaşık bir karar mekanizması çalışıyor herhangi bir kararda. Ama bu şeffaf bir şekilde anlatılmazsa insanlar da başka mekanizmalar mı işliyor acaba? Acaba neden böyle yaptılar konusunda güven duygusunu hissetmiyorlar. Dolayısıyla iki tarafın, tüm tarafların birbirini dinleyebilmesini sağlamak bana orada önemli olan şey gibi geliyor. Yani bazen de diyecek ki ben bunu katılımcı yapamıyorum. Zaten yapamayacağım. Çünkü benim şöyle şöyle kısıtlarım var. Hukuki olarak şunum var. Şöyle şöyle şeylerim var. Böyle bir karar veriyorum. Buna ne diyorsunuz? Tamam, neresini düzeltelim? Yani burada böyle bir açıklığa, şeffaflığa dair bir birazcık daha böyle manevi bir şeyden bahsediyorum ama çok duygusal da bir şey. Ama hareketlerimizi belirleyen böyle bir arka plan var. Ona dair çok şüpheciyiz hepimiz. Hiç kimse birbirine güvenmiyor. Bu da çok ciddi bir zorluk yaratıyor. Bunu yapacak kişi de kurumlar. Kurumlar daha çok şeffaflaşacak, daha iyi anlatmayı öğrenecek. Daha işte bir belki daha kolay bir şekilde anlaşılabilir durum. Çünkü bu karar süreçlerinin beraber çalışabilmesi için iletişimin sağlıklı yürümesi gerekiyor ve buna yatırım yapılması gerekiyor.
Yani o kadar önemli bir konuyu burada anlattın ki şunu düşünüyorum. Ya, yalnız bu yerel yönetimlerle ilgili değil, tüm kurumlar için geçerli olan evet. bir konu. Yani sen anlatırken düşündüm. Kendi çalıştığım kurumda da, arkadaşlarımın çalıştığı kurumlarda da, şu an düşünebileceğiniz birçok vakıfta, dernekte, üniversitelerde, başka şirketlerde, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çok benzer tartışmalar oluyor aslında. Yani eldeki imkanlar bunlar, bu imkanlar çerçevesinde ve bu ekonomik ya da bu toplumsal konjonktürde bunu bu şekilde yapabildik. Yani bunu bilmediğimiz için de ülkenin gündemi de sürekli bize başka türlü senaryolar üzerinde düşünmeye belki de yönlendirdiği için sürekli bu niye böyle olmuş? Niye burası böyle çıkmış? Bunda niye böyle yok diyoruz. Ama tam da dediğin gibi belki de hani yalnız yerel yönetimler değil, pek çok yerde ihtiyacımız olan bu şeffaf ve izleme değerlendirme süreçlerinin gerçekten iyi işlediğine inancımızın olduğu bir ortam belki de.
Evet, bir de şöyle ön yargılar da görüyorum. Yani çok böyle detay bir şey olabilir belki ama yani güçsüz görünmek istememek gibi bir kültürel arka plan olduğunu düşünüyorum bazı şeylerinde. Yani işte ben orada açık bırakırsam, şeffaf olursam, işte yetersiz olduğumu gösterirsem, işte bir otorite oluşturamam ve yaptığım işe güvenilmez gibi bir kültürel arka plan da var bence. Böyle bir düşünce biçimi. Oysa ki daha güçlüsündür yani, güçsüzlüğünü gösterdiğinde. Yani şuralarda güçsüzüm, ne var yani? Zaten Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bir sürü çıkmaz var, bir sürü zorlayan konu var. Bunları açık konuşmak bence hem insanları daha çok dayanışmaya davet eder, hem de beraber üretip beraber sonuç alma konusunda daha geniş bir kitleyle hareket edebilir hale gelirsiniz.
Evet, bazen çünkü başka türlü bir takım konular çok lafta ya da çok fazla soyut kalabiliyor. Yani bu dediğim biraz böyle bu devlet baba her şeyi bilir. Evet. Ha dedimi bütün aileyi etrafında toplar. Ya yani biraz böyle o kültürel ya da geleneksel anlayışla da belki biraz bağlantılı olabilir diye düşündüm. Bir de şu da var, bilmiyorum, merak ettiğim için onu da soracağım. Mesela bu yönetimin tek elde toplaması kültü de mesela çok kuvvetli. Evet. Yerel yönetimlerde de var ki senin uzmanlığın zaten katılımcı planlama ve strateji olduğu için eminim ki dünyadan daha güncel eğilimleri de takip ediyorsundur. Daha belediyenin veya başka türlü yönetimlerin bu kaynakları dağıtması, bunu adil ve şeffaf olarak yapması ve hani bu anlamda kendi işinin uzmanı olan toplulukların, paydaşların bu kaynaklarla bu projeleri, bu stratejileri gerçekleştirmesi. Yani aslında bütün gücü evet. ya da kaynakları tek elde toplaması evet. değil, dağıtması meselesi var. Türkiye'de biraz sorunlu da bir konu. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Yani işbirliğine çok açık bir toplum değiliz herhalde. İşbirliği, koordinasyon. Yani şimdi herhangi bir devlet kamu çalışanını tutsanız en büyük sorun koordinasyon diyebilir. Çünkü gerçekten öyle. Demokratikleşmenin de öyle bir şey var. Demokratikleşeceksek eğer işbirliği yapmayı öğrenmek zorundayız. Hı-hı. Yani bu kadar basit. Onu yapamadığımız sürece de merkezileşiyor her şey. Çünkü o zaman işler yürümüyor gibi bir şey oluyor. İşler yürümeyince daha çok merkezileşiyor gibi bir şey. Yani dünyadaki örneklerde de tabii ki o ülkenin demokratik arka planına göre değişen bir konu. Ama işte atıyorum Barcelona örnekleri çok konuşulur.
Evet.
İşte New York örneği çok konuşulur. Berlin örneği çok konuşulur. Herkes yani aslında çok benzer sorunlar yaşanıyor. Hollanda'da da keza. Çok benzer sorunlar yaşanıyor. Bizim mesela bir katılımcılık atölyesi yapmıştık Hollanda'dan gelenlerle. Belediye ve sivil toplumdan gelenler olmuştu. Aynı sorunlar. Yani insanların olduğu yerlerde sorunlar birbirine benziyor. İşte katılım yorgunluğundan bahsettiler. Belediyeye güvenmediklerini söylediler. İşte toplantıları, bilgileri alıyorlar. Sonra başka bir şey yapıyorlar dediler. Çok da farklı değil. Yani bu böyle bir kolektif bir sorun ve çaba aslında yani. Sadece bu bölgeye ait bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki işbirliği için araçlar geliştiriyorlar. Bu çok önemli. Yani platformlar oluşturuyorlar. Protokoller imzalıyorlar. Yani bir kaynağı bir yere yatırmadan önce, bir yatırımı yapmadan önce kamu, oradaki insanların o kaynağı nasıl kullanacağıyla ilgili bir mutabakata varmasını istiyor. Hı hı. Yani bu böyle karşılıklı birbirine güç veren ve aynı zamanda sorumluluk veren bir şey. O kişiler o fikri oluşturamazsa da ben o zaman istediğimi yaparım diyebiliyor gibi bir şey. Ama bu karşılıklı anlaşmayı resmileştiren de bir yaklaşım ve sorumluluğu da gerçekten resmi olarak da paylaştıran. Yani resmi derken hesap verilebilir bir şekilde imza altına alınmış bir şeyden bahsediyorum. Yani hakikaten bir bölge halkının ne istediğini bilmesi için kendi içinde örgütlenmesi de çok önemli bir payda burada. Ve ona kamunun açtığı alan, eğer bu kaynağı senin istediğin gibi kullanacağım demesi de çok önemli bir payda. Yani bu iki tarafı güçlendirmeye yönelik işte bir gündemin de oluşması lazım. Bunun tabii Türkiye'de gerçekleşmesi için bunun bir toplumsal gündem olması lazım ki siyaset buna bir cevap versin. Yoksa siyaset kendi kendine ben şunu yaptım dediğinde hiçbir sivil toplum durduk yere şey yapmıyor. Tamam o zaman biz de bunu öyle yapalım gibi bir şey demiyor. Yani iki tarafın da böyle bir karşılıklı beslemesi gereken bir durum gibi.
Evet tabii bahsettiğim gibi bu farklı coğrafyalardaki farklı sivil toplum deneyimleri
evet.
ve koşullarıyla da ilgili olabilir. Son olarak şunu sorayım yani biz şu an 95.0'dan biz dinleyen İstanbullular olarak tam şu aşama çok kritik dedin. Strateji planları yapılacak, hedefler belirlenecek, vizyonlar belirlenecek dedin. Tam şu anda İstanbullular olarak bizim talep etmemiz gereken ya da yapmamız gereken şey ne?
Bence öncelikle en yereldeki yöneticilerle, siyasetçilerle ya da onlara baskı yapmak üzere muhtarlar ve ilçe belediyelerine gidip ya da bunu gündem edip strateji planına mümkün olduğunca katılımı sağlamak ve bunu talep etmek, daha fazla katılabilmek için ve bunu izleyebilmeyi, bunu anlayabilmeyi talep etmek bence önemli. Yani kim ne yapacak şimdi? Bunu bence bu aşamada herkes eskisine göre daha heyecanla ve ilgiyle izler diye düşünüyorum. Tabii buna yardımcı olacak bir takım şeyler de kurumlarda olacaktır. Kent konseyleri gibi. Ya da onu kolaylaştıracak başka aktörler gibi. Bence bu süreci yakından takip etmek, strateji planlarının hazırlık sürecini ve bunu dahil olmaya çalışmak mümkün olduğunca önemli bir başlangıç olabilir.
Evet, kent konseyleri demişken de iyi bir haber gördüm. Bu dönemki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vaatleri arasında da kent konseylerini tüm ilçelere yaymak ve onları işler kılmak var. Bunu bile takip etmek ve oradaki çalışma meclislerinde yer almak için çaba göstermek çok çok önemli bir başlangıç diye düşünüyoruz ki bir önceki stratejik planda da İstanbul Kent Konseyi'nin kurulması ve genişletilmesi vardı. Umuyoruz ki bir an önce ilçe temelli olarak da bu kent konseyleri aktif işlemeye başlarlar. Buradan da çağrı yapmış olalım. Evet hani yalnız oy verdik bitti. Evet şimdi hani bekliyoruz ne olacak gibi değil. Aslında esas belki de şimdi başlıyor işin heyecanlı tarafı.
Evet evet. Bence de.
Evet, çok teşekkürler sevgili Miray Özkan. Bence çok çok kıymetli fikirler, görüşler ve bilgiler paylaşmış oldun. Ben de merakla bekliyorum önümüzdeki 5 yılda bizi neler bekliyor. Belki önümüzdeki süreçte de başka başka olguları, haberleri konuşmaya devam ederiz. İyi ki geldin, paylaştın. Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Evet, sevgili Doktor Miray Özkan'la birlikteydik. Kendisiyle özellikle yerel seçimler ve yeni yerel yönetimlerin gündeminde neler var? Strateji planları, katılımcı planlama ve bunun yeni olasılıkları, mekanizmaları üzerine konuştuk. Biraz geleceğe baktık, sorular sorduk hep birlikte. Bir başka programda görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.